toplumda kadının yapmadığı iş diye tanımlayabileceğimiz pek bir şey kalmadı. Erkek işi bu dediğimiz pek çok alanda kadını görebiliyoruz. Kadın evdeki sorumluluklarını yerine getirmeye devam ederek bir taraftan da farklı görevler almaya devam ediyor. Üstelik bu yelpaze gittikçe çeşitleniyor. Yöneticilikten belki bir tır şoförlüğüne kadar hiç olmayacak dediğimiz yerlerde bile kadınlarla karşılaşabiliyoruz. İşin gerçeği şu ki, kadının elinin değdiği her işte hemen hemen bir nezaket, bir zerafet, bir burada bir bayan var cümlesi kendiliğinden oluveriyor. Bu da ister istemez seçilen kelimeleri, üslubu, konuşmayı, konu başlıklarını, konunun ele alınış biçimini, hatta süresini değiştiriveriyor. Önümüzdeki hafta boyunca 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle hemen her yerde bu konunun işlendiğini göreceksiniz. Biz de konu başlığımız çerçevesinde her hafta ele aldığımız konunun konsepti ana başlığı içinde istedik ki kadınlardan konuşalım ve kadınların toplum içinde değişen yerini, çehresini görmeye çalışalım. Eskiden neredeydi, şimdi nerede, ne tarafa doğru gidiyor? Bütün bunları sizinle paylaşalım. Kadın deyince eskiden tabii ki daha çok evde oturan ve ev ortamının da aslında şimdikinden biraz daha farklı olduğu ve bu farklı ortamda yaşayan bir kadından bahsediyoruz. Asli görevleri içinde elbette ki ev, evin düzeni, çocuklar, onlarla ilgilenmek vardı. Bu düzen önümüzde geçirilen zaman içinde ciddi anlamda değişti. Daha da geçmişe bakarsak belki yaşamın, hayatın devamı boyunca kadının rolünün sürekli değiştiğini görüyoruz. Bazen çok aktif, bazı toplumlarda biraz daha önde, kimi zaman geride, kimi zaman tamamen evin içinde. Bazen yönetici olarak mutlaka danışılan, bazı işleri mutlaka yapması beklenen ya da şimdi zannettiğimiz gibi aslında kendisine ait olmayan sorumlulukları da üzerine alarak yükünü arttıran bir kadından bahsediyoruz. Elbette ki şehirde ve Anadolu'da kadının duruşu, durumu, içinde bulunduğu duruma uyumu birbirinden çok farklı. Detayları Profesör Doktor Ekrem Buğra Ekinci ile paylaşacağız. Profesör Doktor Ekrem Buğra Ekinci bizimle birlikte, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhabalar.
Merhaba. Bugün kadınlardan konuşacağız. 8 Mart önümüzdeki hafta boyunca yine bu konu gündemde olacak hakikaten. Bir kere kadın deyince Osmanlı coğrafyasında ne tanımlıyoruz? Sadece evde oturan ve çocuk bakan birisi midir kadın?
Şimdi feministlerin tarifleri başka, kadın düşmanlarının tarifleri başka, bilim adamı ve sosyologların tarifleri, daha doğrusu değerlendirmeleri başka. Bir kere Osmanlı Devleti bir Müslüman devlet, Müslüman bir cemiyet üzerine kurulu ama aynı zamanda bir Türk devleti. Türk gelenekleriyle İslam dininin prensiplerini merz etmiş, ortaya yeni bir cemiyet düzeni çıkarmış. Öncelikle Türklerin ana vatanı Orta Asya'dır, Türkistan'dır. Türkistan'da yaşarken binlerce yıl orada yaşamışlar. Anadolu'ya geliş 11. asırdan itibarendir. Yani yaklaşık en fazla 1000 yıldır Anadolu'daki hayatımız ama ondan önce Orta Asya'da, İran'da, yani bu göç yolları üzerinde hayatımız var. Burada eski Türk gelenekleri, adetleri hüküm sürüyor. Bu adetlerde dikkate değer bir husus var. Eski Türk aile yapısı, şimdiki tabirle patriarkal, baba erkil, eski tabirle peder şahi bir aile yapısıdır. Yani evin hakimi babadır.
Buna erkek egemen bir toplum diyebilir miyiz? Bu feministlerin çok kullandığı bir kelime bu, bir tanımlama. Erkek egemenle pederşahi dediğimiz...
Hemen hemen aynıdır. Pederşahi daha sosyolojik, dar bir mefhumdur. Yani evin hakimini ifade eder, hukuki bir mefhumdur. Erkek egemen toplum ise daha geniş, daha sosyolojik bir tabirdir. Yani erkeklerin kamu hayatının içine hakim olduğu, ticari hayata hakim olduğu, mülkiyete hakim olduğu bir cemiyet düzeninden bahsediliyor erkek egemen toplum. Tarih her zaman erkek egemen toplumu öngörüyor. İnsanlığın başından bu yana hep erkek egemen toplum olmuştur. Kadınların hakim olduğu hiçbir topluluk düzeni yoktur.
Hani bu eskilerin anlatısından...
kadınların yapısından kaynaklanıyor, erkeklerin yapısından kaynaklanıyor. Belki eşyanın tabiatı böyle, belki ilahi irade böyle. Yani bu kadınların ikinci sınıf, güçsüz, kabiliyetsiz olmasıyla alakalı olan bir durum değil.
Tamamen bir görev bölüşümü.
Bence öyledir. Taksim-i amal eskilerin tabiriyle. Yani siz buna tabiat deyin, dindar birisiyseniz ilahi irade deyin. Bu irade cemiyeti erkeklerin idare etmesini istemiş. Neden? Çünkü onun hususiyetleri, yaratılışı buna uygun da onun için.
Sadece fiziksel güç müdür bunun altındaki açıklama?
Sadece fiziksel güç değil, hadiseleri algılama, değerlendirme, bakış açısı, erkek aklı diyoruz. Yani kadın aklı yok manasına gelmiyor. Şimdi aklın da tarifleri ve çeşitleri ortaya çıkınca insanlar eskiden kadınlar için söylenen bazı aşağılayıcı zannedilen sözlerin aslında pek de aşağılayıcı olmadığı, kadınların fiziki ve deruni yapısını vurguladığını anlamış
mesela
oldular. Kadın aklı kısadır yani mesela. Saç uzun, aklı kısa. Vaka şimdi kadınların saçı da kısa ama burada kastedilen yani kadınlar aptaldır, akıllı değildir değil. Mesela çok erkekler vardır. Yani 10 tanesi bir araya gelse bir kadın aklı yetmiyor. Ben öyle kadınlar tanıdım ki bunlar az değildir. Tarih boyunca da böyle kadınlar vardır. Pek çok erkeği cebinden çıkarır. O zaman burada kastedilen akıl böyle elle tartılan, gözle görülen bir akıl değil. Bir çuval buğdayla bir kilo buğday arasında fark var. Bunu tespit edebilirsiniz. Kadın aklı ve erkek aklı öyle değil. Burada kastedilen aklın zeka ile olan bağlantısı, kadınlarda duygusal zekanın beyinden ziyade kalbin hakimiyetini gösteriyor. Dolayısıyla böyle verilen kararların her zaman duygusal olabileceği ve bunun neticesinde cemiyet düzeninin, yani realitenin bozulacağı kastediliyor. Erkekler bu konuda, bu da mutlak değil, daha soğukkanlıdır. Kalplerinden ziyade beyinleriyle hareket ederler. Ve bundan dolayı erkeklerin verdiği kararlar doğru olmayabilir, ideal olmayabilir ama cemiyet düzenini sağlamaya daha elverişlidir. Benim o sözlerden anladığım budur.
Bir de şu galiba, akıl ya da zeka geliştirilmeye muhtaç bir değer.
Tabii.
Ne ile geliştirdiğiniz önemli. İşte bir kadın çok güzel yemek yapabiliyor ama bir erkek belki kas kuvvetiyle ya da işte bir takım aletler kullanarak daha büyük bir yükü kaldırabiliyor.
Tabii.
Kadına ya da bir yönetici olabiliyor. Kadına öyle imkanlar vermekle de ilgili galiba. Hani beynimizin neresini kullandığımız da önemli.
Ama. Yani kadınların yapamayacağı işler de var. Yani cemiyet biraz da güç üzerine kuruludur.
Özellikle eski
acil kararlar. Acil kararlar almak üzerine kuruludur. Hanımlar için burada mesela bir elverişsizlik var. Hanımlar acil kararlardan ziyade daha düşünüp taşınıp o işi geciktiriyor. Onun için kadınların cerrah olması pek mesela istenmez. Yani tıpta her türlü tıp branşında başarılıdır kadınlar ama cerrahi de başarılı değildir. İstisnaları elbette var. Yani karar alma mekanizmasında kadınlar başarılı olamıyor. Bu bir kusur değil. Bu hatta bir meziyet.
Eğer bazen kadınlar, de üzerine çok düşünmek gerekiyor.
Gerekiyor. Önce. Bir de şu var, yani kadınlar eğer erkekler gibi olsaydı bir aile düzeninden bahsedemezdik. Kadın erkek münasebetlerinden bahsedemezdik. Annelikten bahsedemezdik. Anne çok önemli bir mefhumdur. Dünyada anneden daha önemli ne vardır? Çocuğu yetiştiren, dünyaya getiren annedir. Evet, baba olmadan çocuk olmaz ama anne olmadan hiç olmaz. O çocuğu yetiştiren, hayata hazırlayan annedir. İnanın çocuklar bazen insanı o hale getiriyor ki babalara kalmış olsa insan nesli kesilir.
Ben yayınlarda sıkça söylüyorum. Eğer doğumu kadınlar değil erkekler yapsaydı doğal bir aile planlaması olurdu zaten.
Evet, doğru, aynen öyle. Yani anneler çocuklara karşı şefkatlidir. Neden? İlahi irade böyle istiyor. Evet. Yani bu bir meziyettir. Benim anladığım şu, kadınların erkeklere göre kusur veya eksiklik gibi görülen tarafları kadınlar için aslında bir kusur değil, bir üstünlüktür. Zaten insanları kadın ve erkek birbirinden ayrı cinslerdir. Nasıl ki elma ile armut birbiriyle mukayese edilemez, ancak elma ile mukayese edilebilirse, kadın erkekle mukayese edilemez. Tarih boyu bu yanlışa insanlar düşmüştür, buna feministler de düşmüştür. Böyle bir şey söz konusu değildir. Kadının yeri ayrıdır, erkeğin yeri ayrıdır. Yani hayatta kattıkları ayrıdır. Bunlar birbirleriyle mukayese edilemez. dediğim gibi kadın için eksiklik görülen o duygusallık, hatta aşırı duygusallık kadın için bir meziyettir. Bir kadın ne kadar çok kadına benzerse o kadar başarılı
ne
oluyor.
Ne kadar feminense.
Feminense. Erkekler onu daha çok sever. Evliyse daha çok başarılı olur. Çocuğu varsa daha iyi bir anne olur. Yani ve cemiyete daha bir renk katar. Ne kadar maskülen görünüyorsa hiç kimse ondan hoşlanmaz. Kadınlar hoşlanırlar. Belki bundan biz de işte erkek gibi olduk ama işte öyle kılık kıyafetle saçları kısa kestirip tayör yerine ceket pantolon giymekle erkek de olunmuyor. Evet. Erkekler için de aksi varit tabii ki.
Şunu galiba konuşacağız yani bu anlattıklarımızla birlikte. Öyle dönemler olmuş ki ya da öyle toplumlar olmuş ki erkeğin hiç sözü geçmemiş. Mesela var ya da yok bilemiyoruz ama Amazonlardan sıkça bahsediyoruz.
Evet, Amazonlar ama çok istisnai bir durumdur. Yani oldukları bile şüpheli. Amazon diye bir topluluğun yaşadığı tamamen efsaneli ve diyeyim, yarı mitolojik bir topluluktur Amazonlar. Fakat madenşahi toplumlar olmuştur. Yani iptidai cemiyetlerde kadın hakimiyetinde olan cemiyetlere rastlıyoruz. Hatta çok enteresandır. Yahudiler tarihin ilk çağlarında madenşahi yani anaerkil bir topluluktu. Kadın hakimiyeti vardı. Erkek ama kadın hakimiyeti ne demek? Şöyle bir kadın hakimiyeti var. Erkek evlendiği zaman karısının klanına gidiyor, kabilesine gidiyor.
Yani iç güveysi.
İç güveysi giriyor. Çocuklar hep dayılarıyla büyüyor. Annesinin babası onlarla büyüyor. Bu bazen sürekli olabiliyor, bazen geçici olabiliyor. Ama neticede evde gene erkek hakimdir.
Yani son sözü evin reisi konumunda yine
çünkü
erkek.
Parayı getiren mi? Erkektir, avlanan erkektir, koyunları güden erkektir, koyunların sahibi erkektir.
Geçim sağlamak galiba
evet,
burada.
Evet, bunun bugünkü tesiri Yahudilikte, Yahudiliğin anneden geçmesidir.
Soyun anneden evet, devam
bugün göç kanununda da aynen böyle yazar İsrail'de. 1950 tarihli göç kanununda da annesi Yahudi olan birisi mutlaka Yahudidir, hangi dinde olursa olsun. Bunun dışında bir kimse kendisini Yahudi olarak deklare etmesi lazım. Yani kendiliğinden Yahudi olmak ancak annesi Yahudi olmaya mahsus. Babası Yahudi ise olamaz mesela. Gidip sadece ben Yahudiyim diye kendisini deklare ettirecek.
Yazdıracak.
Ben Yahudiyim diyecek.
Nüfusa bu şekilde.
Bu şekilde kaydettirecek. Yoksa olamaz.
Kısa bir ara vereceğiz, sonra toplumlardan, isimlerden yine bahsedeceğiz. Kadınların yönetimde ağırlıklı olduğu, hatta bunun sonuçlarının da zannettiğimizden farklı olduğu, kadınların mal sahibi olabildiği, kadınların miras bırakabildiği, miras alabildiği bir toplumdan bahsediyoruz aslında. Detaylandıracağız hepsini. Bizden ayrılmayın lütfen.
Orjin Krem, sür rahatla, kal sağlıkla. Bitki özlerinden oluşan Avrupa Birliği kalite ödüllü Orjin Krem'i kullanın, yüz binlerce kullanıcısı gibi siz de rahatlayın. Siparişleriniz için 0212 552 1313, orjinhijyen.com.tr. Kiremco HD Turbo, hem uydu hem HD uydu.
Evimin dijital kalbi.
Şimdi reklamlar.
Sucuğun iyisi adından belli. Beş dakika sap sucuk, keyfin gelenekseli. Markete gidelim, kasap sucuk isteyelim. Türkiye'de her zaman yenince beşler yenir.
Seymen reçelleri nefis. Annenizin reçeli gibi.
Seymen reçelleri.
Dünyaya nizam verenler tarihi roman serisi tamamlandı. Büyük buluşma gerçekleşiyor. Türk milletinin tarihi merakı sona eriyor. Osmanlı padişahları ilk kez 27 Şubat 7 Mart tarihleri arasında Bursa TÜYAP Kitap Fuarı'nda. Dünyada ilk kez 36 Osmanlı padişahı adına ayrı ayrı roman tadında tarihi kitap. Siz de 27 Şubat 7 Mart 2010 tarihleri arasında Bursa TÜYAP Kitap Fuarı Akademisyen Yayınevi standına uğrayın, destan yazan padişahların hayatlarının anlatıldığı eşsiz eserlere çok uygun fiyatlarla sahip olun. Ayrıntılı bilgi için www.akademisyenyayinevi.com. Keyifli okumalar.
İşte tam ailenize göre bir meyve suyu. Meysu Aile 1,5 litre. En taze meyvelerle güvenilir içim. %50 daha fazla ekonomik kutu. Ve aile boyu keyif. Yeni Meysu 1,5 litre aile. Tam ailenize göre.
Puan Tur Umre Organizasyonu. 50 yıldır hizmetinizdeyiz. 0216 349 9011. puantur.com.
Kahvaltının neşesi ok yay. Sofranızın lezzeti ok yay. Hem sağlıklı hem de hesaplı, helvada ok yay, tahinde ok yay, doğal beslenmenin kaynağı ok yay.
Dünya Boru Sektörü 4-7 Mart tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde buluşuyor. 6. Uluslararası İstanbul Boru Fuarı'na ücretsiz davetiye için iflasfuar.com.
Hiremco HD Turbo. Hem uydu hem HD uydu.
Evimin dijital kalbi.
Reklamları dinlediniz.
Sigorta.
Kemik erimesi özellikle ileri yaştaki kadınların en büyük problemidir ve önlem alınmadığında kırılganlığa bağlı sakatlıklara neden olur. Kaplıca kürleri kemik erimesinde oldukça etkili bir tedavi yöntemidir.
Sağlık tatil kaplıcaya, gel Armutlu'ya.
İhlas Armutlu Tatil Köyü. Rezervasyon 0226 531 10.0 ya da www.ihlasarmutlu.com.
Profesör Doktor Ekrem Buray İkinci ile sohbetimiz devam ediyor. Kadınları konuşuyoruz. Öyle dönemler var ki kadınlar mecburen yönetimde olmuş. Üstelik de hani bir şirketi, hani ne bileyim, batsa da olur diyebileceğiniz bir kurumu değil, devleti evet, yönetmişler.
Evet, tarihte umumi prensip kadınların hükümdar olamamasıdır. Ancak belli bazı geçiş dönemlerinde, buhran dönemlerinde kadınların tahta çıktığını, hükümdar olduğunu görüyoruz. Bununla ilgili bizim bir hocamız vardı, onun kitabı var, Kadın Hükümdarlar diye. Mesela İran'da vardır bunun örneği. İran'da kadın hükümdarlar vardır. Yakın zamanda bile var. Ondan sonra yakın zamanda dediğim yani Persler zamanında. Yani Hazreti Peygamber zamanında mesela bir kadın hükümdar başa geçiyor. İran tahtında kimse yok. Hazreti Peygamber kınıyor, diyor ki yıkılmaları yakındır. Çünkü İran'ı bir kadın bir arada tutamaz. Hakikaten tutamadı, İran yıkıldı.
İran zor bir coğrafya olduğu için evet. Mi böyle, yoksa sadece
umumi
kadın
olarak,
bir
umumi olarak kadının açısından. Kadının devlet yöneticisi olması çok zor. Yani bu böyledir. Bunun istisnaları var elbette. Onları da kadın demeye bin şahit ister. Bunlardan bir tanesi Kraliçe 1. Elizabeth'tir yani. Şimdiki Elizabeth'in de Kraliçe Elizabeth'in de erkekten pek farkı yok yani.
Biraz... Estetik açıdan mı bakıyorsunuz?
Hayır hayır hayır, kişilik açısından bakıyorum. Tamamen farklı. Hadiselere verdiği tepkileri ben değerlendiriyorum. Bir kadın gibi değil. Belki öyle yetiştirilmiş yani.
Öyle de olması gerekiyor belki. Hani kraliçeliğe hazırlanmış.
Kraliçe Elizabeth, yani şimdiki Kraliçe Elizabeth, kraliçe idi, veliaht idi. Yani tahta çıkması bilinen bir kimseydi.
Evet, ona göre yetiştirilmiş.
Ve onun annesi babası 1926 doğumludur. 48'de tahtaya geçti. 22 yaşında. Şu, özür dilerim, 52'de tahtaya geçti. 48'de evlendi. Dolayısıyla 24-26 yaşında kraliçe oldu. O zamana kadar onu yetiştirdiler. Yani araba tamirciliğine kadar yaptı. Savaş olursa falan diye. Yani
yolda kalmayayım, yolda gideyim güvenli bir yere.
Yani o tayyare kullanmak dahil onları yaptı. Şimdi İran'da, Hindistan'da var. Hindistan'da yakın zamana kadar hatta Müslüman hükümdar hanım var. Sultan Abdülhamid'i ziyarete gelmişti o hanım. İsmini unuttum şimdi. Meşhur da bir alim bir hanımdır. Hanımı, kocası da bir alimdi onun. Mısır'da var. Mısır'da eş firavunlar var. Bunların en meşhurlarından bir tanesi Kleopatra'dır. İlk çağ hükümdarlarından mesela meşhur Zenobia vardır. İslam dünyasında ismi Zeynep ismiyle bilinir. Palmira, Suriye'deki Palmira şehrinin hükümdarı Zenobia bir kadın hükümdardı. Yine Kur'an-ı Kerim'de geçen mitolojinin eşsiz hükümdarlarından Saba Melikesi Belkıs vardır. Yemen'deki Seba ülkesinin hükümdarı. Bu Şark dünyasındaki çok rastlanmaması beklenen Şark dünyasının hükümdarlarıdır. Bunun dışında Avrupa jeneraloji prensiplerine göre bazı devletlerin başına, İngiltere bunlardan bir tanesidir efendim, kadın hükümdarlar geçebiliyor. Rusya çok şarkta olmasına rağmen çok hanedan buhranı yaşadığı için onların da 3 tane çariçeleri vardır. 1. 2. Katerina ve 2 Yelizavetiyana, 4 tane çariçe vardır.
Sadece tahtın boş kalmaması anlamında herhalde
evet.
Değerlendiriliyor.
Şimdi şöyle, Romanov hanedanında fazla kalabalık yok. Gayrimeşru çocuklar var boşanma yasağı sebebiyle. Mesela Çar 2. Piotr oğlunu öldürmüştü. 2 kızı kaldı. 2 kızı çariçe oldular. Yani o biraz tahtın boş kalmasıyla alakalı bir şey. Ondan sonra tabii kadın evleniyor başka bir adamla. Hı-hı. Hanedan bile değişebiliyor. İngiltere'de 3 kadar hükümdar var. Hollanda'da 1-2 tane hükümdar var. Ondan sonra Fransa'da yoktur. Fransa karşıdır kadın hükümdarı. İspanya, Fransa, İtalya. Burada kadın hükümdar yasaktır. Alman hükümdarı olamaz. Alman verasetinde kadınlar hükümdar olamazlar. Ama tarihte dediğim gibi İsveç'te var. Meşhur kraliçe Kristina filmi bile yapılmıştı Greta Garbo'nun. Ve şimdi gene kraliçe kardeşi olduğu halde erkek kardeşi. Şu andaki Carl Gustav biraz feminist bir yaklaşımla kızını veliaht ilan etmişti. Sonra iki oğlu olduğu halde o veliahtlıktan düşürmedi. Victoria muhtemelen Carl Gustav öldüğü zaman İsveç kraliçesi olacak. Kristina ve Ulrika'dan sonra üçüncü bildiğim kadarıyla kraliçe olacak. Dünyada böyle hükümdarlar var. İslam dünyasında kadınların her türlü göreve gelmeleri mümkündür ama devlet başkanı olamazlar. Çünkü İslamiyet'te devlet başkanı aynı zamanda imam demektir. İmam erkeklere namaz kıldırabilen kimse demektir. Kadınlar erkeklere imam olamazlar. Dini bir hükümdür bu. Aynı zamanda kadınlar ordu komutanı olamazlar. Fiziki güç açısından eski savaşları düşünün. Bundan dolayı İslamiyet kadınların her şey olabilirler. Ama devlet başkanı olmaları mümkün değildir.
Peki orduya girebilirler mi? Savaştıkları vaki midir?
Kadınlar, kadınlar
mecbur savaş, kaldığı zaman demiyorum.
Anladım. Kadınlar güzel savaş, mi? Kadınlar savaşla mükellef değildirler ve kadınlar orduya giremezler. Çünkü kadının orduya girmesi demek mahreminden uzak sefere gitmesi demektir. Bu ise İslam prensiplere aykırıdır. Yabancı erkeklerle beraber olması demektir. Bu İslam prensiplere aykırıdır. Ancak kadınlar bir nefir-i am durumlarında, umumi seferberlik durumlarında kendini korumak maksadıyla işte Erzurum'da Nene Hatun'un yaptığı gibi veya arka hizmetlerde hasta bakıcılık, su taşıma gibi durumlarda Hazreti Peygamber zamanında dan beri orduya yardımcı olmuşlardır. Ama muharif sınıflar içinde kadınların bulunduğu zaten dünyada da bir ordu yoktur. Yani günümüzde tek tük kadınlar askere alınıyor ama orada bile neticede kadınlar çok fazla muharip sınıflarda değil. Sayıları da az. Bir de zaten şimdinin savaşları artık meydanlarda kılıçla, kargıyla, fiziki gücü olmuyor. Gerektiren savaşlar olmadığı için şimdiki ordularda kadınların bulunması bu şeyi, prensibi çürütmüyor. İslam dünyasında böyle bir temayül var. Eski Türklerde de böyledir. Eski Türkler yani Müslüman olmadan önce de kadınlar devlet başkanı olamazlar. Erkek hakim bir cemiyette yaşarlar. Fakat eski Türklerde kadının cemiyet içinde bir yeri vardır. Bunu mesela hükümdardan biliyoruz. Hakan o meşhur ziyafetlerde, toylarda, kurultaylarda yanına mutlaka hanımını oturtur. Hanımı çok süslü bir başla, yani başını, eski Türkler, Türk kadınlarının baş süsleri çok mühimdir. Statü sembolüdür baş süsleri. Yani şimdi bazı folklor ekiplerinde görüyoruz. İnanılmaz abartıda süsler yapılır.
Osmanlı'ya kadar gelmiş.
Osmanlı'da da vardır. Aynen Anadolu'da bütün gelinler evlenirken nasıl şimdi gelin başı yapılıyor? İnanılmaz. Hatta Anadolu'da bir tabir vardır. Kendi başını tarayamayan gelin başı yapmaya gidermiş. Gelin başı dermeye gidermiş. Gelin güzel. O çok zor bir iş. Ben gördüm. Yani inanılmaz yapılması çok
kat,
zor.
Kat kat değil
kat,
mi?
Kat, renk süslü, renk. Altınlar, tüyler, aynalar takılıyor. Hatta ağalar var. Enli döşlü hatunları yüce başlı diye eski Türk hakanlarını anlatan destanlar vardır.
Yani hakanlar enine geniş böyle
baba
göğsü
geniş. Baba yiğit adam makbuldür bizde. Uzun boylu baba yiğit geniş omuzlu adam makbuldür. Kadınların da yüce başlı. Yani kadınlarda da ihtişam önemlidir. Sadelik değil eski Türklerde. Kadınlar mümkün mertebe ihtişamlı. Hem fiziki
sadece
hem
statü mü gösterir?
Statü gösterir. Statü gösterir. Umumi estetik de böyledir zaten. Kadınların doğrudan resmi olarak devlet işlerine müdahalesi söz konusu değil. Ama Hakan katında yüksek bir yeri olduğu için ve çok kadın evlenmek serbest olduğu halde çok yaygın olmadığı için, çünkü göçebe bir toplumda bu daha zordur. Kadınların kamu hayatında, devlet idaresinde önemli bir rolü olduğunu söyleyebiliriz. Aynı şey evlerde de söz konusudur. Eski Türk evleri bedelşahi bir evdir. Baba, hanımı ve çocukları. Çocuklar evlendikçe evden çıkarlar.
Erkekler.
Evlenirler. Hı-hı. Her çocuk.
Ev
en küçük oğlan, evet. Hı-hı. En küçük oğlan baba ve anneyle beraber kalır. Varsa dedenine, onlar da kalırlar. Evlenmemiş kızlar, halalar evdedirler. Evlendikleri zaman giderler. Baba evin hakimidir. Mirasçı oğlandır. Öldüğü zaman oğlan evin hakimi olur. Ancak baba öldüğü zaman oğlan annesine hükmedemeyeceği için bu ev birden madenşahi bir yapıya bürünür.
İster istemez.
Evet. Eski Türklerde bu çok yaygındır. Savaşlar sebebiyle erkekler çabuk ölüyorlar. 40-50 yaşında adam ölüyor. Evde hanımı var. Bu hanım belki 30-40 sene yaşıyor. Oğlu üzerinde fiili hakimiyeti vardır. Bu Anadolu'da da böyledir. Anadolu'da pek çok aile tanıyorum ben. kocaman adamlar 40-50 yaşına gelmişler. Annelerinden izinsiz ev alamazlar. Yola çıkamazlar. Araba süremezler. Bu kadar kadınların. Halbuki resmi olarak böyle bir şey yok.
Sadece hürmet gösteriyorlar.
Hürmetten dolayı. Evet. Bu bir fiili kadın hakimiyetini gösteriyor. Tabii eski kadınlar da çok eyyam gördükleri için hadiselere bakış açıları çok kadınsı olmuyor. Biraz erkeksi vasıfları da oluyor. Soğukkanlı.
Yaşlandıkça hormonların etkisi
mutlaka,
de azalıyor.
Mutlaka. Yaşlı kadınlar yaşlandıkça erkekleşiyorlar. Hı. Yani daha soğukkanlı, daha tedbirli, daha temkinli, daha arabulucu oluyorlar. İstisnaları mutlaka var. Tabiattan kaynaklanan istisnaları var, mizaçtan. Dolayısıyla kadın hakimiyeti bu şekilde fiili olarak devam ediyor. Bu benzerliği Osmanlılar'da da görüyoruz. Şimdi saraydan bahsedelim. Prototip odur. Şimdi şehzade sarayda yaşıyor. Padişahın oğlu. Padişahın bir annesi var, bir hanımı var. Ama nasıl oluyor bu düzen? Padişahın oğlu 10-12 yaşına gelince artık böyle biraz güçlenip palazlanınca.
Şimdiki önergenlikte.
Gibi. Bir mühim bir sancağa sancak beyi vali olarak gidiyor. Amasya gibi,
Manisa
gibi.
Ciddi görevlerle mi gidiyor?
Tabii,
yani söz hakkıyla mı
söz
gidiyor?
Söz hakkıyla gider.
Şimdi onun yanında diyelim ki 5 tane de işte lalası var vesaire. Onlar üzerinde tahakkümü var mıdır?
Tabii ki. 12 yaşında çocuk devleti idare edebilir mi? Çok zor. Bak Osmanlı şehzadeler için belki mümkün. Şimdiki 50 yaşındaki adam kadar belki olgunluğu olabilir ama Fatih Sultan Mehmet'in 14 yaşında babasının yazdığı mektubu biliyoruz. Padişah bensem emrediyorum. Sizseniz gelin ordunun başına geçin diye. Mantık ilminin en mühim prensiplerinden birisi olan eski tabirle kıyas-ı münkasim, şimdiki tabirle analojiye uyan bir dilemmaya uyan bir mektubu vardır ki bu 14 yaşında bir çocuğun, şimdiki 14 yaşında çocuk ekmek almaktan acizler.
Tabii.
Yani. Şimdi şehzade sancağa gidiyor vali olarak. Yanında bir lalası var. Lalası devlet işlerinde tecrübe kazanmış, güvenilmiş kimse. Selçuklarda da aynı düzen var ama orada onunla da atabeyi. Osmanlılar'da lala. Lala onun veziridir. Fiili olarak şehri o idare eder. Ama tabii son söz şehzadenindir. Şehzadeyi güzellikle, tatlılıkla ikna ederek hükmünü yürütebilir. Şehzadenin bir evi var, sarayı var, hizmetkarları var, onun cariyeleri var, hizmetinde bulunanlar var. Kim idare ediyor bu evi? Annesi idare ediyor.
Yani annesiyle birlikte gidiyor.
Evet, annesiyle beraber gidiyorlar.
Sanca.
Böylece bir anne hakimiyeti kuruluyor daha şehzadelikte. Bu padişah olunca annesiyle beraber geliyor saraya. Padişah oluyor. Lalası sadrazam oluyor. Annesi de valide sultan oluyor.
Görev zaten baştan
aynı belli. Düzen devam ediyor. Evet, büyütülmüş bir şekilde devam ediyor. Bu 1. Sultan Ahmet devrine kadar devam etmiştir bu düzen. Böylece Osmanlılar'da bir sarayda bir anne hakimiyeti var. Bütün dünyada first lady denilenler devlet başkanının, hükümdarın hanımındır. Birkaç hanım varsa en büyük hanımıdır. Osmanlılar da valide sultandır, annesidir. Bu da anneye verilen değeri göstermek bakımından da egzantrik, dikkate değer bir husus. Şimdi sarayın hakimi valide sultandır. Resmi işlerde valide sultan hiçbir rolü yoktur. Hatta resmi protokolde bile kadın erkek kaç köç olduğu için valide sultanın yeri yoktur. Ancak harem protokolünde valide sultan bir numaradır. Haremde de bir protokol var. Hı hı. Bir numaradır. Haremin resmi lideri odur. Fiili olarak hazinedarlar idare eder. Şimdi valide sultan ister istemez, yani o da sıradan bir insan değil. Hele klasik dönem için düşünürsek, yani Sultan 1. Ahmet'ten öncesi için, bu valide sultanlar umumiyetle ya bir bey kızıdır, Germiyan oğlunun, İsfendiyar oğlunun kızıdır veya Kırım Hanı'nın kızıdır, hı, Yavuz Sultan Selim'de olduğu gibi, veya küçük yaşta sarayda yetişmiş, saray terbiyesiyle büyümüş, odaki kızların en seçkinidir. Dolayısıyla ister istemez tecrübeleri, kültürüyle padişahı etkileyebilecek yapıda birisidir. Hı hı. Şimdi bu hanım hele küçük yaşta tahta çıktığını düşünürsek padişahları, mesela Sultan 1. Ahmet 14 yaşında tahta çıkmıştır. Evet, ondan önceki padişahlar bu kadar genç değildir ama yine de yaşlı değillerdir. Bu kadınların mutlaka çocukların üzerinde rolü vardır. Öyle ki bu çocukların hanımlarını bir valide sultan seçmektedir. İster istemez devlet işlerinde de ağırlığı olacaktır. Sultan 1. Ahmet'ten sonra artık ondan itibaren artık şehzadeler sancağa çıkmayıp sarayda yetişiyorlardı. Fakat bir kere sarayda bir valide sultan kültü, moda tabirle yerleşmişti. Valide sultanlar hakimdir. Bunun iki tane çok mühim örneği vardır. Bu dönem için söylüyorum. Bundan önceki dönem için Safiye Sultan ve Nurbanu Sultan. Bilhassa Nurbanu Sultan, Sultan 2. Selim'in hanımı, Sultan 3. Murad'ın annesidir. Safiye Sultan da Sultan 3. Murad'ın hanımı, Sultan 3. Mehmet'in annesidir. Bu ikisi hayırseverlikleriyle ve zenginlikleriyle meşhurdur. Ve padişah oğulları üzerindeki nüfuzlarıyla meşhurdur. Padişahın annelerinin sözünü iki etmediği, iki mesele önüne geldiği zaman annesini üzmeyecek olanı tercih ettiğini biliyoruz. Evet, bu artık çok dramatik durumlarda belki istisna yapılıyordu ama umumiyetle annesini hürmetini gözetmişti.
Bu devlet işlerinde de böyle midir? Evet, yoksa mesela, haremle ilgili mevzularda
mesela vezirler Sultan 3. Murad'a birisinin azli için tavsiyede bulunuyorlar. Belki de azledilmesi gerekli birisi değil. Orasını çok kritik etmek gerekmez. Fakat annemi üzemem diyor. Annemin ona çok itimadı var diyor. Tayinini de o istedi. Şimdi ben onu vazifeden alırsam annem gücenir diyor. Şimdi diyeceksiniz ki yani bir kadının sözüyle eğer uygun değilse bir adamın. Ama benim anladığım padişah da onun ayrılmasını istemiyor.
Ya olsa da olur olmasa da olur
durumlarda. Bir de öyle insanlar vardır. Yani onu yerine daha iyi birisi gelmeyecekse o kalsın. Annemin de hatırı olsun. Bir taşla iki kuş vuralım hesabı. Bunu biliyoruz. Sultan 1. Ahmet'ten sonra çok daha mühim iki valide sultan var. Birisi Sultan Ahmet'in hanımı. Sultan 4. Murat da Sultan İbrahim'in annesi meşhur Mahbeykar Kösem Sultan'dır. İkincisi ise bunun gelini Sultan İbrahim'in hanımı Sultan 4. Avcı Mehmet'in annesi Hatice Terhan Valide Sultan'dır. Bunların her ikisi de Ukrayna asıllıdır. Kösem Sultan'ın Rum asıllı olduğunu da söyleniyor. Sarayda yetişmiştir artık, bir bey kızı değildir. Her ikisi de fevkalade zeki, güzel, çok kabiliyetli, karizmatik hükümdarlardı. Sultan Ahmet genç yaşta vefat etti. Sultan Genç Osman tahta çıktı. Genç Osman 4 yıl padişahlık yaptıktan sonra tahttan indirildi. Ondan sonra yerine kısa aralıklarla Sultan 4. Murat geçti. Meşhur Bağdat Fatihi, sertliğiyle, tütün yasağıyla meşhur bir padişah. 12 yaşındaydı tahta çıktığında. Diyeceksiniz çocuğun padişah olması mümkün mü? Mümkün. Eski hukukta bütün dünyada çocuklar padişah, hükümdar olabilirler.
Sadece kan.
Bunun örnekleri vardır. Bu milli birlik ve beraberlik için, devletin devamı için önemlidir. Devlet idaresini bunlar yapmazlar. Bir vezir tayin ederler. Çünkü küçük çocuğun vekil tayin etmesi sahihtir. Bir sadrazam tayin eder. Hakikatte padişah sadrazamdır.
Ama yine de o kandan, o soydan birisi
evet.
iktidardadır.
Evet. Bunun örneği var. Yani Kral 14. Lüyü 7 yaşında padişah olmuştu. Mısır firavunlarından Pepi 4 yaşında hükümdar olmuştu. Osmanlı tarihinde 2 tane böyle küçük hükümdar vardır. Birisi o, birisi de yine 7 yaşında tahta çıkan Sultan 4. Mehmet'ti. Bir takım zaruretlerle çıkıyor. Yani büyük olsa büyük çıkacak yani.
Ve bu dönemde de kadınlar, anneleri.
İşte o zaman 12 yaşında oğlunun Valide Sultan Naibe-i Saltanat olmuştur. Naibe-i Saltanat demek saltanat naibi, vekili demek. Tabii kadın fiili olarak idare edemeyeceği için sadrazamları o tayin ediyor ama oğluna soruyor. Oğlum diyor, şunu sadrazam, tamam anneciğim diyor. Usulen Sultan 4. Murat tayin ediyor ama aslında Mahbeykar Kösem Sultan'ın dediği oluyor. Böylece Sultan 4. Murad'ın 18 yaşına gelene kadar olan o 5-6 yıllık devresinde annesinin çok mühim rolü vardır. Bu i̇şte bu döneme biz tarihçiler kadınlar saltanatı diyorlar. Adı biraz ürkütücü, sevimsiz, hatta kadın haklarına çok meraklı olanlar bile hadi canım kadınlar saltanatı deyip dudak büktükleri bir devirdir ama Osmanlı Devleti'nin çok çok anarşik, çok sıkıntılı bir devrinde fevkalade önemli rol oynamıştır bu iki valide sultan.
Onu önümüzdeki günlerde konuşuruz.
İnşallah.
Çok teşekkür ediyorum. Sağ olunuz. Efendim Profesör Doktor Ekrem Buğra İkinci'yi uğurluyoruz. Yeniden görüşmek üzere.